Ayrım 10.
Hafta sonunda eşinin kendisini evlerinde yemeğe davet ettiğini söyler. Eğer kabul edip gelirse onur duyacaklarını açıklar. Esir lider düşünür ve kabul eder. Hafta sonu hapishane müdürü esir lideri bir konuğu gibi hücresinden çıkarır, evine giderler. Gerçekten müdürün eşi esiri büyük bir saygıyla karşılar. Saygıdeğer bir konuk gibi ağırlarlar. Masaya otururlar, özenle hazırlanmış yemekleri yerler, dereden tepeden konuşurlar. Dikenli konulara hiç değinilmez. Onlar yemek yerken müdürün çocukları çevrede oynarlar, konuşurlar, kendi aralarında şarkılar söylerler. Yemekten sonra esir lider teşekkür eder, ev sahibesi davetlerini kabul ettiği için şükranlarını sunar, müdürle birlikte çıkarlar, hücresine döner. Birkaç gün sonra hapishane müdürü gelir, düşünüp düşünmediğini sorar. Aynı sözlerle, yumuşak, yakın, anlayışlı, bildiklerini sorar. Esir lider hiçbir konuda konuşmak istemediğini söyler. Kararlıdır. Kararında hiçbir değişiklik yoktur. Bunun üzerine hapishane müdürünün anlayışlı tavrı değişir, eski işkencelerin hepsine yeniden dönülür. Bu esir lider sonradan kurtarılmıştır. Anılarını yazmıştır. Bu kitapta o anılardır. Anılarım belleğime kazılmış gibi yer eden yeri şudur. İşkencenin her türlüsünü yaşadım. Ama en çok zorlandığım zaman dilimi müdürün evinde yemek yediğim akşamdı. Aklımdan tümüyle çıkıp gitmiş olan evimi, eşimi, çocuklarımı yeniden yaşadım. Onları düşündüm. Yanlış olduğunu bile bile yaşadım onları, düşündüm. Sonra kendimi toparladım. Bunun bir tuzak olduğunu, bilerek hazırlanmış bir tuzak olduğunu düşündüm. Ama zorlandığımı söylemeliyim. Ertesi günlerde kitabı mühendis dostuma geri verdim. Teşekkür ettim. Onunla günlük konuların dışına hiç çıkmadık. Ama bu kitaptan sonra aklımda başka bir yere yerleşti. O 15 gün içinde başka kitap okudum mu, okumadım mı bilemiyorum. Ama aklımda sadece bu kitap kaldı. Hem de hiç çıkmamacasına. Tatil kitaplarından, yaz kitaplarından söz edecektim. Bir anıya kapıldım gittim işte. Ama sizler de kitap tutkunusunuz, biliyorum. Beni de anlayacaksınız. Tatil kitapları, yaz kitapları gibi bir kavram var mı bilmiyorum. Varsa da ben böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Tatillerde, yaz aylarında şöyle hafif, dinlendirici, oyalayıcı şeyler mi okunur? Nedenmiş o? Ünlü Redkit örneğini alalım. Başbakan, ben Redkit okurum demiş ya. Redkit ne? Bir yalnız kovboyun çizgi romanı. Öyle de okumasını, bakmasını bilene az toplumsal eleştiri yoktur Redkit'te. O çizgi aralarında toplumdaki rüşvetle, yetkilerin kötü kullanılmasıyla, çıkarcılıkla, kaba güçle ne incelikli alaylar vardır. Belki de önemli olan neyin okunduğundan çok kimin okuduğudur. Belki de önemli olan okuyanın ne niyetle okuduğudur, okuyanın ne anladığıdır. Bugünlerde elimde Bronowski'nin kitabı var, İnsanın Yükselişi. İnsan olağanüstü bir yaratıktır. Kendisini canlılar arasında eşsiz kılan bir dizi yeteneğe sahiptir. Diğerlerinden farklı olarak manzarada yer alan bir figür değil, manzaranın bir şekillendiricisidir. Bedende ve zihinde doğayı keşfedendir. Her kıtada yuvasını bulan değil, yuvasını yapan, her yerde yaşayabilen canlıdır. Bu sözlerle başlayan bir kitabı insan merak etmez mi? Bronowski, insanın eşsiz serüvenini anlatırken siz hafifliyorsunuz, dinleniyorsunuz, genişliyorsunuz. Tatil kitabı mı arıyorsunuz? Buyurun insanın yükselişini. Şöyle okumak için rahat bir zaman aradığınız kitaplar vardır. Hep yanınızda, yöreninizde tuttuğunuz ama tadına varmak için rahat bir zaman bulamadığınız kitaplar. İşte onlardan biri. Latin Amerika'nın Kesik Damarları. Eduardo Galeano'nun bu güzel kitabı sizi Güney Amerika'nın yağmalanmasında dolaştırırken bütün polisiye romanların gölgede kaldığını düşünürsünüz. Eduardo Galeano'nun diğer bir yapıtı Savaşın ve Aşkın Gündüz ve Geceleri sizi Güney Amerika'nın serüvenlerinde şiirsel bir yorumla gezdirecektir. Latin Amerika deyince Carlos Fuentes'i, bu büyük ustayı unutmamak gerekiyor. Artemio Cruz'un ölümü ve deri değiştirmek, eğer okumadınızsa rahat bir zamana anlam kazandıracaklardır. Kral Salomon'un bunalımını okumaya zamanınız olmadı. Yoğun çalışmaların içinde belki de adını bile duymadınız. Ama 80 yaşında bir adamın falcıya gidip de geleceğini öğrenmek istemesindeki yaşama tadını duymak istemez misiniz? Emil Ajar, insan ruhlarında ustalıkla dolaşan kalemiyle yaşamanın öyle inceliklerine dokunuyor ki, tatil dönüşünde kendinizi daha güçlü duymanızda payı olacaktır. Ama belki de orijinal bir düşünceye dayalı bir öykü daha çekici olabilir. Şöyle insanın pek aklına gelmeyen bir düşüncenin ürünü. Patrick Süskind'in Kokusu böyle bir öykü. Herkesin bir kokusu vardır. Ne ki kokunun bize anlattığı kişi olağanüstü koku alma yeteneğine karşın kokusuz bir insan. Öykünün ilgi çekmesine şaşmamalı. Gül'ün adı epeydir çok satan kitaplar listesinde. Bu yazının yayınlandığı tarihte de öyle olur mu bilemem. Söylendiğine göre çok satan ama tarihçesinin kendi alanındaki bilgiler üzerine incelikle işlenmiş romanı hem içeriği hem de sayfa sayısı bakımından yüklü bir yapıt. Ama öyle anlamlı bir teması, öyle zengin bir işlenişi var ki ona ayrılacak zaman kesinlikle bir kazanç. Düşündüren ve gülümseten yapıtları seversiniz. Erasmus'un Deliliğe övgüsünü okumadınızsa bu yaz listenizde yer verin. Rotterdamlı Erasmus'un zaferi ve trajedisi de Stefan Zweig'ın önemli bir biyografi denemesi. Geçmiş çağların önemli bir insanının hayatına sonradan bakmak ne kadar öğretici. Belki de geçmiş bir dönemin kestine sonradan bakmanın tadını arıyorsunuz. Stefan Zweig'ın Dünün Dünyası size kendi yaşadığı Viyana'yı getiriyor. Ya dünya kültürüne imzasını atmış insanlar, Van Gogh, Picasso, Freud, Chaplin, Sartre, Mayakovski, Beethoven, diğerleri. Onları sanatlarının içinde, hayat çizgilerinin uzantısında, çevrelerinde, çağlarında görmek az buz serüven mi? Alan Yayıncılığın Yaşam İncelemeleri dizisi bu konuda değişik bir çaba göstermiş. Yakın günlerde bir kitabı elime aldım ve bırakamadım. Bir savaşçının konuşmalarıydı bu. Henry Barbusse'un 1917-1920 yıllarında yaptığı konuşmalardan, yazdığı yazılardan derlenmiş 1917 yılında Les Nations'ta yazdığı Neden Savaşıyorsun başlıklı bir bölümü şöyle. Fransız milliyetçiliğin pan-germanizmden ve yeryüzündeki tüm pan-izmlerden daha iyi bir yanı olmadığını, bu sağduyulu yargıyı kendine tekrarla. Alman militarizmini yerle bir et, yerine kendi militarizmini koymak için değil, Almanya'yı devirmek için de değil, yalnızca militarizmi yok etmek için. Sen zorbalığı öldürmen için zorbayı öldüren özgürlük savaşçısısın. Zorbayı onun yerini almak için öldüren katil değil. İnsanı isyan ettiren zalim Deutschland über alles haykırışını önce Fransa diyerek değil, hayır diye yanıtlaman gerekiyor. Bir süredir üzerinde durduğum toplumdaki korku konusunda yeni bir kitap yayınlandı. Kapitalizmde Korku. Dieter Duhm'un bu yapıtını henüz okuyamadım. Genişçe bir göz gezdirmekle yetindim. Kitabın dizgesi önemli bir yapıt olduğunu düşündürüyor. Sistemin korku üretmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir kavram. Kuşkusuz insandaki korkular gibi çok yönlü, çok boyutlu bir konunun toplumdaki düzenle ilişkisi değişik açılardan tartışılmaya, irdelenmeye değer. Psikolojiye meraklı olanlar için Karen Horney'in ilk yapıtı Zaman Ayırmaya Değer. Çağımızın Nevrotik İnsanı. Eski çevirisinde Çağımızın Tedirgin İnsanı ve Kadın Ruh Bilimi. Karen Horney psikolojik öğelere sosyal, kültürel etkenlerin katkısı üzerinde duran bir psikiyatr. Psikoloji deyince son yılların önemli konusu stres üzerine yazılan iki kitabı anımsamak doğru olacak. Profesör Doktor Özcan Köknel'in Zorlanan İnsanı ile Acar Zuhal Baltaş'ın Stresi. Profesör Doktor Atalay Yörükoğlu'nun Çocuk Ruh Bilimi ile Gençlik Çağı Psikolojisini iki başucu kitabı olarak okumak gereğini yinelemek istiyorum. Peki ama ben ne diyordum, nerelere gelmişim? Tatil kitapları var mıdır yok mudur derken ne yapmışım, siz kitap kurtlarına kitaplar önermeye mi kalkmışım? Ah bu kitap serüvencileri, sözü aldılar mı bırakamazlar. Bağışlayacaksınız, yolu yok. Kitap severler birbirini anlamazsa halimiz nice olur. Patatesin Öyküsü. Bu patates yazısı da nereden çıktı diye soracak okurlarımı anlatayım. Şuradan çıktı. Cumhuriyet Dergi'ye Sebzeler Rehberi adıyla sebzelerin beslenme değerlerini yazıyorum. Bu yazıları hazırlarken her sebzenin tarihini, coğrafyasını, ekonomisini bulabildiğimce ana hatlarıyla gözden geçiriyorum. Ansiklopedileri falan tarıyorum. Bu bilgiler hazırladığım yazılar için gerekli değil ama benim için gerekli. Merak ediyorum nereden gelmiş, nasıl bulunmuş, nerelerden yayılmış gibi. Patates beni öylesine şaşırttı ki. Baktım patatesin serüveni sanki insanın serüveni. İnanılması güç ama doğru. Meğer patatesin başından neler geçmiş neler. Kaçırılmış, lanetlenmiş, toplumları kurtarmış, toplumları batırmış, neler neler. Bunları yazmak aklımda bir tutku oldu. Patates yazısının öyküsü bu. Günün birinde belki patates kitabı bile yazarım. Neyse sözü uzatmayalım da konuya gelelim. Efendim bizim sevgili patatesimiz Güney Amerikalı, Perulu. Perulu dedimse bugünün Perusu değil, İnka uygarlığına gidiyoruz. İnka uygarlığının iki önemli sebzesi var. Patates, mısır. Patates oralı, mısır ise Kuzey Amerika'dan gelmiş. Konuyu Brunowski'den dinleyelim, insanın yükselişinden. Machu Picchu kenti Güney Amerika'nın 8000 ayağa kadar yükselen Ant dağlarındadır. Milattan sonra 1500 dolaylarında ya da biraz daha erken hemen hemen Columbus'un Batı Hint dağlarına ulaştığı tarihlerde İnkalar tarafından imparatorluklarının doruk noktasında inşa edilmiş, yani kent planlamasının en büyük başarıları olduğu bir döneme rastlıyor. İspanyollar 1532'de Peru'yu ele geçirip yağmaladıkları zaman her nasılsa Machu Picchu ve kardeş kentlerini gözden kaçırmışlar. Bir kent, zengin bir tarımsal fazla artık ürün hinterlandığında böylesi bir temele dayanarak yaşar. İnka uygarlığının görünürdeki temeli de teraslarda yapılan tarımdır. Elbette şimdi bu çıplak teraslarda ottan başka bir şey göze çarpmıyor. Ama bir zamanlar burada patates, Peru'nun ana ürünüdür ve mısır yetiştirilirdi. Mısır çok önceden beri buraların ana ürünüydü ve ilkin kuzeyden gelmişti. Uygarlığın kilometre taşlarından birisi bulduğunu toplayarak yemek yerine tohum ekmek, yetiştirmek ve toplamak değil miydi? İşte Avrupa'dan gelen İspanyollar böyle bir uygarlığı yağmalıyorlardı. Avrupalı istilacılar Güney Amerika'nın altınını, gümüşünü yağmalarken bir çuval patatesi de geminin ambarına atmış olmalılardır. Avrupa daha patatesi tanımıyor bile. Resmi belgelere göre ilk patatesler bir çuval içinde Kral 2. Philip'e sunulduğu zaman yıl 1565'tir. Kral 2. Philip bunun bir bölümünü Papa'ya gönderiyor. Papa, Hollanda kardinaline ve Mons'taki İspanyol valisine biraz patates hediye ediyor. Vali, patates yumrusunu Viyana'daki İmparatorluk Bahçeleri Müdürü Carolus Clausius'a gönderiyor. Clausius, tanınmış bir botanikçidir. Patatesle yakından ilgileniyor. Birçok Alman bahçesine yumruları, tohumları veriyor. Böylece patates İtalya, Hollanda, Avusturya, Almanya'ya ulaşıyor. Sıradan bir öykü gibi görünüyor ama değil. Patatesin o yağmur yumru görünüşü yok mu? Bakın başına ne işler açıyor. Avrupa'da cüzzam hastalığı yaygın. Cüzzam hastalığında görülen yumrularla patatesin biçimi arasında bir ilgi kuruluyor. Patates yiyenlerin cüzzam olduğu söylentisi yayılıyor. Patates halk arasında zehirli sayılıyor. Patatesin vebaya yol açtığı söyleniyor. Hangi hastalık salgın yapsa patates ondan sorumlu tutuluyor. Ülkemizin başına getirilen belalardan solcuların sorumlu tutulmasına ne kadar benziyor? Kilise patates yiyenlere karşı harekete geçiyor. Orta çağın kilisesi patatesi lanetliyor. İskoçya'da patatesin İncil'de yazılı olmadığı ileri sürülerek ülkeye sokulması yasaklanıyor. Onun da elma gibi insanın cennetten kovulmasına yol açtığına inanılıyor. Önce kaçırılma, sonra lanetlenme. İnsanın öyküsü canım. Ama patates bunları yeniyor. Yeniyor çünkü yararlıdır. Yararlıdır, insanları doyurmaktadır. İnsanların yararına olan her şeyin yasakları, lanetlemeleri, engelleri aşmasına örnektir patates. Toprağın altında sessiz sedasız büyüyen patates, insanları açlıktan kurtardığı için bütün engelleri yeniyor. Aslında patatesten öğreneceğimiz ne çok şey var. Avrupa'da patates ekimi yaygınlaşıyor. Bütün Avrupa ülkeleri artık patates ekmekte, patates yemektedir. İnsanlık tarihinde bir kez daha gerçek yanlışı yenmiştir. Akıl boşunacı yenmiştir. Patates artık topraktır, köydür, köylüdür. Van Gogh'la resme de girecektir. Van Gogh'un patates yiyenler tablosuyla. Yapıtlarını inceleyen Emil Bernard şunları söyleyecektir. Bu karma karışık resimde ürkütücü bir kulübenin içindeki zavallı insanların ölü bir lambanın ışığı altındaki sofraları beni şaşkına çevirdi. Ona patates yiyenler adını vermiş ama çirkin ve huzursuz bir yaşamı anlattığı kesin. Vincent van Gogh köylü figürleri için söylenen şu sözleri beğeniyle not alacaktır. Onun köylüleri ekin ektikleri toprakla resmedilmiş gibiler. Kendi resminden söz ederken tozlu patatesin rengini neredeyse elde edebildiğini söylüyordu. Tabii ki soyulmamış diye de ekliyordu. Van Gogh bu resmini 1886 yılının Eylül-Ekim aylarında yapmıştı. Van Gogh bu resmi yaparken İrlanda'da yaşayan patates felaketini bilmiyor muydu acaba? Sanmıyorum. İrlanda olayı şudur. Patates İrlanda'da baş besin, temel besin olmuştur. Halk en çok patates ekmekte, onunla doymaktadır. Ancak 1846-1847 yıllarında patatese bir zararlı musallat olur. Bu bitki hastalığı bütün ürünün yok olmasına neden olur. Büyük bir kıtlık baş gösterir. İrlandalılar bu korkunç açlıktan kurtulmak için ülkelerinden göç ederler. İrlanda'nın 8,5 milyon olan nüfusu birkaç yıl içinde 6,5 milyona düşer. 2 milyon insan yerlerini, yurtlarını bırakarak başka ülkelere göç ederler. En başta Amerika Birleşik Devletleri'ne, daha başka ülkelere de. İrlandalılar mücadeleci insanlardır. Onların Amerika tarihindeki yerleri önemlidir. Kim bilir, belki de bu patates kıtlığı olmasaydı Amerika tarihi değişirdi. Bilmiyoruz. Belki de John Kennedy İrlanda kökenlidir. ABD başkanı olmazdı. Öldürülmezdi. Kim bilir? Şimdi gezgin satıcıların arabalarında yan yana duran patates, soğan kümelerini görüyorum da bütün bunlar aklımdan geçiyor. İnka uygarlığının Ant Dağları teraslarında sulayarak yetiştirdiği patates, oralardan kaçırılıp Avrupa'ya getirildiğinde, oradaki serüvenlerini yaşadığında belki de Akdenizli soğanla sürekli birlikte olacağını bilmiyordu. Soğan, evet, Akdenizlidir. Akdeniz yemeklerinin tadı soğandır, tuzu da tuz. Patates soğan birlikteliği sadece gezgin satıcı arabalarında kalmaz, mutfaklarda da yan yana dururlar. İki dayanıklı, vefalı dost. Birlikte ayıklanırlar, birlikte pişer, birlikte yenirler. Ama bizim Perulu Akdenizli'den daha sadıktır. Patates yemeğinin soğansızı yok gibidir. Ama soğan hemen her sebzeyle, etle arkadaştır. Ne çare, Akdeniz hopbalığı işte. Patatesin buna kızdığını düşünürüm. Kızmakta da haklı bulurum. Sen kalk Perulardan gel, ölçülü biçimine mi, sarışınlığına mı bilinmez, soğana vurul, o kalksın her sebzenin koynuna girsin. Buna yürek dayanmaz. Patates de öcünü almanın yolunu bulmuştur. Bir ayla arkadaş olmuştur. Kızarmış patates, Perulu'nun kendini kızgın yağa atmasıdır. Patates püresi, Perulu'nun ezilmiş yalnızlığıdır. Bonfrit de öyle değil mi? Ama bunlar her sevgilinin hayatında olur şeylerdir. Uzun süreli birliktelikler içinde bunlar hoş görülür, hoş görülmelidir. Sevgi her şeyi bağışlatmaz mı? Patates bu aşk uğruna Müslüman olmadı mı? Bütün geçmişini inkar edip adapazarlı olmadı mı? Türkiye'de satılan bütün patatesler Adapazar patatesi değil mi? Patatesin bütün bunlardan yakındığını hiç duymadım. Pişmanlık, itirafçılık, ihbarcılık ona göre değil. Patates insanın dostu, fakir fukaranın dostu. O sebzelerin en alçak gönüllüsüdür. Ne uzun boyu vardır, ne alımlı yaprakları, ne de çekici renkleri. Hiç vitrinde patates gördünüz mü? Görmediniz değil mi? O vitrin süsü değildir. Mükellef sofraların kuşkonmazı, tabağa kurulan enginarı, yemeklerin garnisi değildir. Sebzeler aristokrasisinde yeri yoktur. Patates sebzelerin demokratıdır. Bana sorarsanız böyle olması patatesin değerini arttırır, azaltmaz. Patates ailenin doyuran yemeğidir. Hastaların dostudur. Bu da ona yeter. Mideniz ağrıyorsa haşlanmış patates yiyeceksiniz. Bağırsaklarınız bozulduysa suyla yapılmış patates püresi. Diyet mi yapacaksınız? Patatesi haşlayın, yiyin. Şeker hastası mısınız? Ekmek yerine patates. Hem besler hem sıkıntı vermez. Ama bunca acılar çekmiş de gene sınıf bilinci yokmuş. Geçmişini unutmuş da pizzalara, bonfilelere eşlik edermiş. Hem işçinin sofrasında bulunurmuş hem de kapitalistlere hizmet edermiş. Evet, öyledir. Öyledir de ne yapalım? Geçmişini inkar edip hücum ettiklerine hizmet eden öyle çok insan gördüm ki doğrusu patatesi yargılamak içimden gelmiyor. Geçmişini inkar edip her şeyden elini eteğini çeken, artık etliye sütlüye karışmayan öyle çok insan gördüm ki patatesi kınamaya dilim varmıyor. Geçmişini inkar edip korkusuna akıllanmak diyen, alçalışına olgunlaşmak diyen öyle çok insan gördüm ki patatesi onların yanına koyamam. Patates gene de işçinin, emekçinin, emeklinin, yoksulun, hastanın vefalı dostu değil mi? Siz hiç patatesin, lanet olsun bu topluma, onlara ne hizmetler ettim de değerimi bilmediler. Ben mi kaldım onları doyuracak? Artık ben de keyfime bakarım, kendi çıkarıma bakarım dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Patates dün neredeyse bugün de oradadır. Bu erdem bile alçak gönüllü bir sebze için yeter. Benim halkım da vefalı bir halktır, çileli bir halktır, ezilmiş bir halktır. Bilge bir halktır. Suskundur, onurludur, toprak çilelidir, toprak renklidir. Benim halkım patatesin değerini bilir. Onu sever, onun yemeklerini yapar, onunla beslenir. 3. kaset, 1. yüzün sonu. Halkım ekmeği daha çok sever ama patatesi unutmaz. İşte bu patates yazısını bunlardan dolayı yazdım. Sizden gizlim saklım yok. Siz benim dostumsunuz. Zamanı kullanmak mı? Yoksa? Epey oldu. Gazeteden çıkmış yürüyordum. Niyazi Dalyancı ile karşılaştık. Niyazi'yi de nasıl severim. Çoktandır görmemiştim. Nerelerdesin Niyazi? Görüşemiyoruz canım. Buradayım işte, çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? İşte canım, biliyorsun, çalışıyoruz. Görüşelim vallahi, özledik. Ben de çok özledim, görüşelim. Ayrıldık, bitti gitti. Bu karşılaşmaların her birinin benzeri, anlamsız, gereksiz konuşmalarını düşünürüm de gülesim gelir. Ben onun nerede çalıştığını biliyorum. O benim nerede çalıştığımı biliyor. Birbirimizi özlüyor muyuz? Evet, özlüyoruz, biliyorum. Öyleyse ne mi? İşin özü zamanı kullanamamak. Zaman da öyle bir şey ki sen onu kullanamadın mı o seni kullanıyor. Zamanın bizim dışımızda biçimlenmesine öyle kızıyorum ki. Hoş, kızıyorum da ne oluyor? Hiç. Her şeyimiz önceden belirlenmiş. Bugün pazartesi. Çalışma günü başlıyor. Şimdi iş zamanı. Yemek zamanı geldi. Uyku zamanını geçirmemek gerek. Sonra uyuyamazsın. Her şeyin zamanı var. Şimdi zamansız. Zamanlaman yanlış. Zaman geçmek bilmiyor. Zamanla yarışıyorum. Zamanım yok. Ne zaman? Her zaman. Hiçbir zaman. Zamanla boğuşuyoruz. Pek ayrımına varamıyoruz ama zamanla boğuşuyoruz. Sen ne söylüyorsun kardeşim? Bana zaman yetmiyor. Günün 24 saati yetmiyor. En çok uykuda geçen zamanı acıyorum. İşte ayrılan zaman zorunlu. Okunacak kitaplar birikti. Birini bitirmeden ikisini alıyorum. Bunun sineması var, tiyatrosu var. Arada birini görmek gerekiyor. Benim sorunum zaman yetmezliği. Dinlenmeye bile zaman ayıramıyorum. Yapmayı istediğim nice şey var, zaman bulamıyorum. Sen ne diyorsun? Doğru söze ne denir? Kim bilir kaçımız bu durumda. Yok, pek öyle değil canım. Öncelikler diye bir şey var değil mi? Dağınık biriysen o da senin sorunun. Ben program derim. Bir program yapabiliyorsan zamanını iyi kullanırsın. Her şeyi bir arada yapmak olanaksız değil mi? Ne yapacaksın? Bir program yapacaksın. Ayın günün belli olacak. Önceliklerini saptayacaksın. Aksamalar olursa düzelteceksin. Yoksa zaman geçer gider, sana da arkasından bakmak kalır. Buna ne buyrulur? Buna bir şey buyrulmaz, şapka çıkarılır. Program düşüncesi iyi. Arkadaşın metodik bir kafası olduğu anlaşılıyor. Ama her şey metot sorunu değil ki. Yaratıcılık diye bir şey de var. Kendini yaşamanın akışına bırakmak, şöyle dürtülerini yoklamak, içindeki kaynakları kendi akışıyla görmek. Bunlar ne olacak? İnsan her şeyin programlandığı bir robot değil ki. Buyurun bakalım, kimi dinlerse o haklı geliyor insana. Bunlar felsefe abi, okumuş yazmış abilerin lafları. Yok değerli abiler, her sözlerine kulak vereceksin. Altın değerinde laflar ederler. Kulak vereceksin ki istifade edesin. Ben bazısını anlarım, bazısını anlamam. Ne kadar anlasam benim kârıma. Bana sorarsan benim zaman diye bir derdim yok. Benim haftam, günüm, derdim zorum maçtır abi. Maç muhterem abim, maç. Bir maçtan bir maça yaşıyorum ben. Geri yanını bir torbaya koy. İşmiş, evmiş, ıvırmış, zıvırmış, hepsi olur muhterem abim. Hepsi kendi yolunda gider. Maçlar olsun bana yeter. Yazın maçlar durmuyor mu? Say ki ben yaşamıyorum. Bu sevgili kardeşimize ne diyelim? Yaşa diyelim. Sen çok yaşa. Ne zaman okursunuz? Şey, zaman buldukça. Ne zaman konuşacaksınız? Sonra, şimdi zamanı değil. Ne zaman düşünüyorsun beni? Her zaman. Her zaman düşünüyorum. Ne zaman evleneceksin? Aradığımı bulduğum zaman. Ne zaman sevmiştin? Bilmem, belki de hiçbir zaman. Zamanı geldi mi? Daha değil, hele biraz sabırlı ol. Zamansız mı geldim? Ne demek, tam da aklımdan geçiyordun. Sizin zamanınızda böyle miydi? Bizim zamanımızda her şey başkaydı. Zaman her şeyi nasıl da değiştiriyor? Zamana karşı tepkilerimizin çok farklı olması ne kadar şaşırtıcı değil mi? Zaman geçmesin diye düşündüğümüz mutluluk anları, zaman geçsin diye düşündüğümüz sıkıntı anları, zaman durdu dediğimiz büyük heyecan anları, birbirinden değişik tepkiler, birbirinden değişik duyumlar. Sonra zamanın nasıl geçtiğini birdenbire anlatan olaylar, insanın bir ödül alması, kızının evlenmesi, evde eline geçen eski bir 10 kuruş, bir dostunun ölümü. Bütün bunlar geçerken fazla düşünülmemiş yılları birdenbire üst üste koyuverir. Nasıl da geçmiş zaman, nasıl da birikmiş yapılan çalışmalar, nasıl büyümüş kızımız, nasıl eskimiş paralar, ölen dostumuzla nasıl geçmiş yıllar. Geçmişin izleri geleceğin çizgilerinden çok daha belirli. Geleceğin ufkunda insanlığın hedefi diye düşündüğümüz sınır 2000 yılını geçmiyor. Ne kaldı 2000 yılına? Sadece 12 yıl mı? Bugün 12 yaşında olan bir çocuk, genç 26 yaşında 2000 yılını görecek. Belki bizler de göreceğiz. Ya sonrası? Nerede 2050 yılının hesapları, nerede 2200 yılının olabilirlikleri? Galiba yüzyıl kavramında da zamanı kullanamıyoruz. Zamanı kullanamamak, zamanın bizi kullanması demek. Öyle de oluyor, zaman bizi kullanıyor. Yaşlanmanın bir tanımı da bu olmalı. Zamanı yaşayıp bitirmiş olana ilgimiz de bundan mı acaba? Yaşayacak olana, daha yaşayacak olana ilgimiz bundan mı zayıf? Arkamızda kalan zamana, önümüzde uzanan zamandan daha çok bakıyoruz ya, insana bakışımız da öyle. Sevgi duyduğumuz, saygı duyduğumuz insanlarımız var. Toplumsal önemi büyümüş, bunu hak etmiş insanlarımız var. Kendimizi bize verdiklerine borçlu duyduğumuz insanlarımız var. Ne mutlu bizlere ki böyle insanlarımız var. Peki biz bu insanlarımıza duyduğumuz sevgiyi, duyduğumuz saygıyı göstermek için ne bekliyoruz? Dilim varmıyor ama söylemeden edemeyeceğim. Bütün bunlar için bu insanlarımızı yitirmeyi mi bekliyoruz? Neden ölen insanlarımızı anıyoruz da onları yaşarken kutlamayı bilmiyoruz? Yoksa pek ayrımına varmadan bizler de ahiretçiliği mi yeğliyoruz? Yitirdiklerimizin değerini ölümlerinden sonra mı anlıyoruz desem? Değil. Hayatlarını bizi düş kırıklığına uğratmadan bitirdiklerini gördükten sonra onları değerlendiriyoruz diye düşünsek ne büyük haksızlık. Yaşarken pek adet olmamış desek böyle sınırlamalara boyun mu eğeceğiz demek gerek. Yoksa içimizde doğru yanlış, yerli yersiz iz bırakan bazı birikimlerin tedirginlikleri var da insanımızı yitirdikten sonra bunların önemi kalmıyor da ondan mı böyle bir tutum? Hele hele böylesi. Tembellik mi, savsaklamak mı? Ne? Ne? Bir kez daha zamanı kullanamıyoruz ve zaman bizi kullanıyor. Düşündüğümü söylemek istiyorum. İnsanlarımızı yaşarken kutlayalım. Onları bağrımıza basalım. Onlara sevgimizi, saygımızı doya doya gösterelim. Onlar da hak ettikleri bu sevgiyi, saygıyı yaşarken görsünler. Yaşadıklarının boşa gitmediğini bir de böyle görsünler. Bir de böyle gönensinler, bir de böyle kıvansınlar. Bir kez daha güçlensinler, bir kez daha böyle yaşadıklarına sevinsinler. Bir kez de sevinçlerinden ağlasınlar. Gelin insanlarımızdan bu güzelliği esirgemeyelim. Sevdiklerimizi anma törenlerinde içim burkuluyor. Ne olurdu böyle bir toplantı yaşarken yapılsaydı da o da görseydi diye düşünüyorum. Ölüm, sen ne güçlüymüşsün demek geçiyor içimden. Senin yaptırdıklarını hayat bize yaptıramıyor. Bir anma töreninde hepimiz onun için toplanıyoruz ama aramızda o yok. Bunda bir haksızlık yok mu? İnsanın içini burkan bir haksızlık. Galiba asıl haksızlığı hayata karşı yapıyoruz. Hayatın içinde olanlara karşı yapıyoruz. Geleceğe haksızlık ediyoruz. Hani biz gelecekten sorumluyduk? Hani biz geleceğin biçimlenişine katkıda bulunmaktan yükümlüydük? Hani biz? Hadi gelin kendimizi de hırpalamaktan vazgeçelim. Neleri aşmamız gerekiyorsa aşalım da ölüme gösterdiğimiz saygıyı hayata da gösterelim. Zaman bizi kullanmasın da biz zamanı kullanalım. Ne dersiniz?